Ayrım 16. Allah beni böyle yaratmış. Pukka Günlük 3, sayfa 281. Hayal mi, gerçek mi? Salondaki masada ders çalışıyorduk Ankaralı ile. Şirinlikler, karın okşamalar falan, mutlu mesut bir şekilde duruyorduk ama böyle içinde kötü bir his var benim. Anası kesin gelecek diye düşünüyorum. Başka kötü ne olabilir? Garip bir halsizlik de var ama yine de çok mutluyum. Mutfaktan kraker getirmek için ayağa kalktım. Uyandığımda ara holdeydim. Etrafımda bir sürü kişi vardı. Nasıl oraya geldim? Bu insanlar kim? Önce anlamadım. Bir şey sonra bir ıslaklığın içinde olduğumu fark ettim. Sanki bataklıktaymışım gibi kendime gelmeye çalıştıkça her şey daha da kararıyor gibi. Seslerin uğuldaması, yüzlerin netleşmesi ve bu ıslaklık hissi yavaş yavaş ayıldıkça etraftakilerin acil servis çalışanları olduğunu gördüm. Biraz daha doğruldum. Ankaralıyı gördüm. Kafasını ellerinin arasına koymuş ağlıyordu. Öldüm mü acaba diye düşünürken içeri annesi girdi. Aferin ya. Ölümümün üzerinden saatler geçmeden hemen ananı mı çağırdın bu eve? Ruhsar mı oldum acaba dedim. Bir sevindim. Üzerimdekilere baktım, aşağıya doğru da baktım. O ıslaklığın nedenini anladım. Kafamı kaldırdım, kadına yüz yüze geldik. Koşarak doğrultmaya çalıştı beni. İyisin, çok normal bu, sakin ol, nefes al. Altıma işediğimi görmesin diye kapatmaya çalıştım. Görevliler de elimi ayağımı tutuyordu. Ellerimi öyle sıkmışım ki parçalamışım. Boynum ağrıyor sanırım, onu da sıktım ama altıma işemişim ya ben. Annesi öyle bakıyor bana. Allah'ım keşke öldürseydin beni ya. Bu duruma sokacağına keşke öldürseydin. Neden bana bunu reva gördün ki? Ayağa kalkmaya çalışıyorum ama imkanı yok. Kadın utandığımı görünce boynuma sarıldı. Hiçbir şey yok. Hep olur bu. Bütün epilepsi nöbetlerinde görünür bu. Bak sinirini attın. Şimdi daha iyi olacak her şey. Bütün kasılmaların geçiyor. Her şeyi atıyorsun. Güzel yüzüne yazık. Ağlama hadi. Hayatımda en nefret ettiğim insanların başında gelen bu kadın bana öyle iyi davranıyordu ki altıma işememe mi utanayım, onun davranışlarına mı bilemedim. Hastaneye gittik beraber. Bir daha yapıldı. Bütün testler baştan sona kadar. Bu kez teşhis konuldu. Epilepsiydim. Bir sürü dikkatli olmam gereken şeyler söylendi. İlaçlar verildi. Geçen sefer teşhis yoktu ama bu kez kriz geçirirken sağlık görevlileri başımda olduğu için gayet rahat koymuşlar. Arabaya binmek üzere gittik. Annesiyle beraber Ankaralı ise işlemleri yapıyordu. Daha hastanede. Kadın o kadar iyi davranıyordu ki bana diyecek laf bulamıyordum. O kadar utandım ki altıma işediğim için. O kadar yerin dibindeydim ki. Çocukken trikotilomani hastasıydım. Saçlarımı tek tek yoluyordum yani. Kafamın yarısı kel, yarısı ise tüy tüy saçlıydı. Daha çok orta tarafından yolduğum için ön tarafıma perçemlerimi atardım. Bere takardım, kelliklerim gözükmesin diye. Hocalar da bildiğinden ses çıkarmazdı. Yeşil kenarlı yün bir berem vardı. Onu yatarken bile çıkarmıyordum kafamın içinden. Saçlarım yerine onun üzerinde tüy yumaklarını yoluyordum. En arka sırada oturup güzel hayaller kurmayı seviyordum. Bir gün yolumu kaybedip mesela kendimi Çikolata Şehri diye bir yer bulduğumu düşünüyordum. Sezen Aksu'nun kızı olduğumu hayal ediyordum. Saçlarımın belime kadar uzadığını hayalini kuruyordum. O kadar gerçekçiydi ki o hayaller dış dünyayla bağımı koparmamda sakınca olmuyordu. Bir gün sırada yine böyle hayal kurarken çocuğun biri yere düşen kalemimi sırama koydu. Sonra da bana güldü. Yerine oturdu. Hayatımda ilk defa sanırım karşı cinsten biri bana yardım etmişti. Okuma yazma bile bilmiyorduk. Daha ilkokuldaydık ve biri benden hoşlanmış olabilir miydi acaba? Çocuk öyle dikkatimi çekti ki derste onu izlemeye başladım. Aklımı ondan alamıyordum. Sürekli bana bakıyor mu acaba diye bakıyordum. Hayal kurmaya başlıyordum ama hep hayallerimde bir ses yankılanıyordu. Çocuk sana bakıyor bak diye. Tabii dönüp baktığında çocuk falan bakmıyor oluyordu. Önlüğünün temizliğine imreniyordum. Ağzında lollipop varken millete küfür edişi çok tatlı görünüyordu. Bazen kalem açmaya giderdi. Arkasından gitsem mi diye düşünürdüm. Hiç cesaret edemezdim. Bir gün beden dersinde oyun oynuyorlardı. Bunlar bir sürü kişiyle ben kenarda izliyordum. Öğretmen, hadi sen de katıl arkadaşlarına deyince bir cesaret geldi bana. Normalde hayatta oynayamaz. Ne oynadıklarını bile bilmiyordum. Ben kendi kendime oynamayı severdim. Kaldırımlara, tebeşirlere resim çizmeyi, ellerimdeki derileri koparmayı, kirpiklerimi yolmayı, bulutlara bakıp hayal kurmayı, güzel ailesi olan insanları, çizgi filmleri düşünürdüm. Bazen görünmez olduğuma inanırdım, bazen de sağır ve dilsiz. Öğretmen çağırınca oraya doğru gittim, boş yere oturdum. Karşıdan onu izlemeye başladım. Yine burnunu oyması bile çok güzeldi. Yağ satarım, bağ satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Oynuyorduk, sıra ona geldi. Mendili aldı, etrafımızda dolanmaya başladı. O kadar güzeldi ki kurduğum hayaller gibi gökkuşağın üzerine hızlı hızlı döndüğümü düşünürdüm ya da gece yıldızların üstüne zıpladığımı, ayda bir evim olduğunu. Aynen onlar gibiydi bu his. O kadar hızlı dönüyordu ki gerçekle hayal karışıyordu. Mutluluktan ağzım kulaklarıma varmış bir şekilde onu izliyordum. Kendimi sokak köpeği zannediyordum. Böyle etrafında benimle oynamak isteyen bir sahip vardı. Ellerim titriyordu. Çünkü bana bakıyordu her geçişinde. Kalbim duruyordu. Arkadaşım olacaktı artık. Garip ucube kız olmaktan kurtulacaktım. Herkes beni sevecekti ya. Baksana oyun oynuyorduk ve çocuk bana bakıyordu. Artık değişecektim, konuşacaktım, güzel bir bere aldıracaktım kendimi. Artık ellerimdeki derileri tırnak makasıyla da kesmeyecektim, hiçbir şey tutamaz hale gelmiştim. Artık hayal dünyamdan çıkacaktım çünkü ucube gibi görünmüyordum. Beni seviyorlardı, gülüyordum, ya çocuk olduğumu hissediyordum. Yediğim dayakları, evi, üvey babamı, kötü olan her şeyi unutuyordum. Güneş açıyordu, o dönüyordu. Sonra bana doğru eğildi. Ebe ben olacaktım. Buna hazırdım, doğruldum. Ama yine yanıldım. Orospu çocuk kafamdaki bereyi aldı. Yamalı eşek, yamalı eşek diye fırlattı uzağa. Herkesin ortasında yarım yamalak kel saçlarımla kaldı. Az önce mutluluktan kendimi kaybetmişken şu an dudaklarım titriyordu. Başımı ellerimle kapamaya çalıştım, örtünmeye çalıştım. Top böceği gibi yuvarlanmak istedim ama olmadı. Yamalı eşek diye o kadar çok dalga geçtiler ki benle, öğretmen sonunda onların elinden kurtardı beni. Hayatım sonra da hep böyle oldu. Kime güvensem, artık değişiyor her şey desem, daha da betona çakıldım. Aynen şu an olduğu gibi. Annesiyle beraber Ankaralı'yı beklerken ondan nasıl özür dileyeceğimi düşünüyordum. Sağ olsun hiç gerek kalmadı. Benim ablam da vardı, ondan biliyorum. Çok zor, biraz da bu yüzden istememiştim. Oğlum sorumluluk alır mı bilemedim. Bak yine ilk aradığı kişi ben oldum. Bir de etrafında yaşayan insanlar o kadar zorluyor ki bu hastalık. O da çocuk baksana, nasıl böyle bir yükü kaldırsın? Ablamdan biliyorum, o da aynı şeyleri yaşasın istemem. Evet, beni şaşırsa zaten dişlerimi kıracağım sanırım. Bu denilir mi ya, ne ayıp. Daha ben hastalık ne onu bile bilmezken bana bu şekilde davranması. Bir dur çıkalım şu hastaneden be kadın. Dur Allah aşkına bir dur. Bu kadar mı seviyorsun beni kahretmeyi anlamadım ki. Ben sana ne yaptım? Ya evlenmiyoruz işte gerizekalı oğluna daha ne istiyorsun benden? Güvensizlik karşındakinden çok sana zarar veriyor. Hem okul hem iş olunca öyle tatillerde evime gideyim, bayramlarda aile ziyareti yapayım gibi bir durumum olmadı. O yüzden babamı 2-3 günlüğüne bize çağırdım. Tabii ki babam bir adamla aynı evde yaşadığımı bilmiyor. O yüzden Ankaralıydı anasının evine yolladım. Hem anası mutlu olsun, biraz benimle uğraşmaktan vazgeçsin, hem de biraz Ankaralı'dan ben de biraz uzaklaşayım diye. Bütün erkek eşyalarının hepsini sakladım, babamı misafir ettim. İlk başlarda her şey çok güzel gidiyordu, birkaç falso vermem hariç. Ben de bir kere diş macunu diye tıraş köpüğü sürmüştüm diş fırçama. Ağzım ne biçim köpürmüştü. Tıraş köpüğü mü? Şey ya, bizim İzmir'deki evde yani. Çıkar çıkar o pijamayı atayım kirliye. Başka getirmediysen ev erkek pijaması dolu. Erkek pijaması mı? Yani büyük bol bol almıştım zamanında. Bunlar hariç her şey çok güzel. Babam hiç çakmadı durumu. Yalnız sorun olan başka bir şey vardı. Ankaralı'yı biraz serbest bırakınca bir pır pır oldu içi. Her gün sokaklarda, her gece dışarıda arkadaşları, bilmem neleriyle beraber. Babamla konuşamıyorum adamla. Tam muhabbet etmeye başlıyoruz bir mesaj atıyorum. Ben bizim çocuklarla biraz takılacağım. Nereye takılıyorsun? Ne takılıyorsun? Sizin çocuklar kim? Adam bana bir şeyler anlatıyor. Benim elimde telefon mesaj yazıyorum. Sabaha kadar tartışıyoruz mesajda. Çıkmasını istemiyorum ya. Evet bu bir sapıklık sağlam değil ama askılı giydiğim için kıyameti koparan adama istediğim her şeyi yapmam müstehak bence. Bir de yani bugünü mü buldu? Annem annemin evi, babam da babam diye ölüyordu. Orada kalmak yerine ne diye arkadaşlarıyla geziyor? Ayrıca arkadaş gezmesi ne be? Mekanlara kazma gibi bir sürü erkek gidecek değil ya. Ben aynısını yapsam o yapmayı bırak konusunu bile açsam. Vay vay vay. Acaba yaşıyor muydum merak ediyorum. Babam artık benden sıkıldı. Tabii ne yapsın bir şey söylüyor bana gözümü telefondan kaldırmıyorum. Tamam baba deyip dediğinin ne olduğunu bile duymuyorum. Gitti yattı adam. Ben de hala kavga etmeye devam ediyordum. Sonra telefonu kapattı beyefendi. Öyle rahatsız oldu yani. Gece yarısı piç gibi kaldım öyle. Sinirden elim ayağım nasıl titriyor anlatamam sana. Yarım saat falan geçti. Bizim kanaldan bir kızdan mesaj geldi. Hu hu. Manitanı gördüm ama sen yoksun sanırım. Buralardaysan üst tarafa baksana oradayım yazmış. Allah'ın sevgili kulu değilim de neyim ben? Babamı uyandırmadan içeri girdim, sessizce üstüme öylesine bir şeyler giydim ve çaktırmadan dışarı çıktım. Yolda sinirimden öyle köpürüyorum ki bir taraftan da ya ben geldim gitmiş olsa diye korkuyorum. Yanındaki kızları dövsem mi acaba diye de kendi kendime düşünüyorum. Mekanın oraya geldim, içeri girdim, başladım bunu aramaya. Üç erkek, iki kız maganda gibi duruyorlar. O iki kız kim? Hayatımda ilk kez görüyorum. Zaten mekana yanında kız yoksa da almazlar bunları. Hiçbir şey demeden karşılarına geçtim. Bunların bardağın içine bana verdiği yüzü attım ve çıktım. Bu arkamdan çıktı hemen. Aa, böyle hiç sinirli değil. Bütün gün kavga etmemişiz. Sanki benim oraya gelip yüzüğü atmam dünyanın en normal olayı gibi. Baban nasıl? Çıktın dışarı. Ananın amı gibi çıktım dışarı. Hemen takmışsın yanına sürtükleri. Aferin. Ne sürtü be? Çocukların kız arkadaşları. Hayırdır sana? Getirmediler mi? Bak parmağıma. Eğer böyle bir şey için çıkmış olsam ne diye takayım? Niye çıktın o zaman kazma gibi çiftlerin yanına? Boğuldum evde. Evde boğulmuşmuş. Ya böyle o kadar sakin ki sinirden çıldırıyorum ben. Gelmiş bana sarılmaya çalışıyor. Hadi içeride eğlenelim bari diyor. Lan senin neyine eğlenmek? Sadece sağ elini aşağı yukarı yapıp dans ettin sanan bir ayısın. Ben sana yalvarırdım bir kere çıkalım. Hadi ikimiz gidelim. Doğum günü bilmem ne derdim. Hayırdan başka kelime kullanmazdı bana. Şimdi 2-3 gün yalnız kalınca gecelerin yargıcı oldu pezevenk. Bir taraftan bana böyle davranması hoşuma gitti ama diğer taraftan acaba bir bok yedi de o yüzden mi diye düşünmedim değil. Keşke biraz ya, birazcık kıskançlık limitimi düşürebilsem. Domuz eti mi yesem, ne yapsam bilemedim ki. Böyle hayat geçer mi? Sürekli adam kimi düdükleyecek diye panikle yaşıyorum. Bilinçaltıma girip bu güvensizliğimin elini sonsuza dek silmek istiyorum. Belki o zaman ikimiz ve diğer orospular daha mutlu olabilir. O kadar bitmişti ki gittiğini bile göremedim. İstanbul'da staj yapmak istediğimi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Ankaralı'ya. Onun kesinlikle İstanbul gibi bir düşüncesi yok. Çünkü o Ankara'da yönetmen olmak istiyor. Zaten çalıştığım için staj yapmama gerek yok aslında ama yine de İstanbul'a gitmeyi çok istiyorum. Ama bir taraftan da bunu Ankaralı'ya yapmak istiyorum. Kendi daha staj yapacak yer bile bulamadı. Üstelik bunu söylemek çok ayıp ama çok çok çok uzun zamandır evin kirasını ben ödüyorum. Masrafları ben karşılıyorum. Bu beni artık zorlamaya başladı. Çocuğun arabasına benzini bile ben alıyorum. Ailesiyle benim yüzümden konuşmuyor. Kendine iş aramıyor. Yönetmen olmak istediği için herhangi bir kanalda çalışamazmış. Adama o istediğini olman için her alanı bilmen lazım diyorum ama anlatamıyorum. Ben de Ankara'da yaşamak istemiyorum. Sevmedim bir türlü burayı. Bir de bu işin kaynağı oradayken benim ne işim var burada? O yüzden ona biraz cesaret vermek için onun adına İstanbul'a staj başvurusunda bulundum. Belki kabul edilirse bu korkaklığı da geçer diye düşündüm. Evde kıyafetleri ütülüyordum. Kapıyı anahtarla açtı. Ayakkabılarını falan çıkarmadan yanıma doğru bir hışımla koştu. Boğazından tutup beni duvara yapıştırdı. Sana mı düştü benim stajım? Ne diye başvurduğun gidip sana mı düştü benim işim? Eli boğazımda olduğu için tek kelime konuşamıyordum. Gözlerim kararıyordu. Her yer karıncalanıyordu. Hatta uyuştuğumu hissediyordum. Bıraktı beni yere yığıldım. Bu kez tekme atmaya başladı. Karnım, suratım neresi denk gelirse. Bana acımak sana mı düştü? Sen kimsin lan? Kimsin? O kadar hızlı vuruyordu ki sanırım en son bayıldım ya da öyle bir şey oldu. Çünkü çoğu şeyi hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde gitmişti. Nasıl gitti hepsi siyah nokta hafızamda. Kollarım mosmordu, boynumda parmakların izi vardı. Kalçam artık ezilmişti. Öyle vurmuştu ki ayakkabılarıyla kalkıp doktor raporu alarak onu bitirmek istedim. Karakola gidip anasını sikmek istedim ama bir taraftan da ya canı yanarsa diye düşünmek başka hiçbir şey yapamadım. O gece eve gelmedi, aramamam lazım ama başına bir şey gelmesinden korktum, aradım telefonu açmadı. En azından iyidir diye düşündüm. Ertesi gün de eve gelmedi. Sadece bir mesaj attı bana. Kendini benden o kadar üstün görüyorsun ki benim hayatımı düzeltmek için uğraşıyorsun. Bu bir sidik yarışı mı? Biz sevgili değil miyiz? Bir insan niye kendini sevgisinden üstün görmeye çalışır ki? Dese ki sen bencilsin. İstanbul'a kendin gitmek istiyorsun. Beni de sürüklüyorsun. Tek kelime demeye hakkım yok. Ama şu durumda bu nasıl bir tavır? Sevgisi onun yerine staj başvurusu yaptı diye kim kimi döver böylesine? Çok kızgınım ama çok üzülüyorum da ona. Bize bu hale geldiğimize. Madem öyle düşünüyor, benim bu şehirde ne işim var? Önce işten ayrıldım. Ardından da eşyalarımı topladım. Arkadaşımla beraber İstanbul'a gitmeye karar verdik. Staj için daha çok erkendi. O yüzden yüz yüze konuşup orada hemen başlamayı düşünüyorduk. Bayağı bir referansım vardı. Montaj operatörlüğü, muhabirlik, editörlük, metin yazarlığı hepsinde uzun süre çalışmıştım. Hatta bir haberim yerel ödül bile almıştı. O yüzden kendimi az da olsa şanslı zannediyordum. Boğazımdaki izlere baktıkça aşk için burada kalacak kadar salak olamam diyordum. İstanbul'a gittim. Zorla ağlaya ağlaya, yalvara yalvara kendimi bir büyük kanala attım. Arkadaşımla beraber devlet yurdunda kalmaya başladık. Bu arada Ankara'dan hiç ama hiç haber yok. Bir aydır ne o beni arıyor ne ben onu. Yalakalık yapıp orada kalmak için sabah akşam çalışıyorum. Tuvalette Ankara için ağlıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Yatmadan önce arasam mı aramasam mı diye elim gidip gidip geliyor ama yok. Aramıyorum. Buna cesaret edemiyorum bir türlü. Ben böyle arkadaşımla İstanbul'da durumuma alışmaya çalışırken bir gün işten yurda dönüyorduk. Bayağı da geç saat böyle konuşa konuşa milletin dedikodusunu yapıyorduk. Karşıdan öyle büyük bir köpek geldi ki nefes alırsam bana saldıracak diye düşündüm. Sonra arkasından bir tane daha, bir tane daha derken resmen köpek çetesi oldu orası. Yanındaki kız tir tir titriyor. Sokaktayız ya onların yanından geçeceğiz ya da gerisin geriye kaçacağız. Veyahut evlerden birisinin kapısını çalacağız. Evlerden birisinin kapısını çalmak daha mantıklı geldi. Aynı şeyi kız da düşündü sandım kıza. Hadi yaptım. Direkt yan taraftaki eve doğru koştum, kapıyı çaldım. Arkama bir baktım köpekler nasıl hızlı koşuyor. Havlaya havlaya hem de ay zor kurtardık kendimiz dedim ama bunu kime dedim acaba? Yanımdaki kız yok salak kaçacağı sanmış bir topukla gerisin geriye gitmiş. Kapı da açıldı. Genç bir çocuk çıktı. Bu arada kızı da görüyorum bir yere sinmiş. Köpekler de karşısında hala ona hırlıyor. Arkadaşımı kurtarır mısınız dedim. Sanki çok normal bir şeymiş gibi. O sokakta oturdukları için onların görevi buymuş gibi. Çocukla cengaver çıktı tabii. Koşarak gitti kızın arkasından köpekleri kovaladı. Biz de yurda kadar bıraktı. Gece o üst ranzada ben alt ranzada yatıyorduk. Neden beni bırakıp gittin? Seni bırakmadım ya. Kapı çalacağız sandım. Sen de öyle düşündün zannettim. Hep böyle bir insan mısın sen? Sana güvenen insanları zor durumda kaldığın zaman bırakır mısın? Ne alaka ya? Özür dilerim. Gerçekten aynı yere gideceğiz sandım. Yanlış anlama, sakın ama bir şey demek istiyorum sana. Bak Ankaralı kişisel olarak sevmem. Yani o çocuğu sevmiyorum. O dandunluğunu, o kabadayı, hareketlerini falan ama. Belki adam depresyonda, işin var, gücün var, onun elinde okul dışında başka şeyi yok. O seni böyle bir durumda terk etse nasıl olurdu? Sana bunu söylemek istemiyordum kafan karışmasın kararından dönme diye ama Ankaralı bana her gün ama her gün mesaj atıyor. Pukka bayıldı mı? Bir şey oldu mu? Aç değil değil mi? Aman aç kalmasın unutmasın. Spot ışıkları hastalığını azdırabilir. Her gün hiç istisnasız. Ve tek düşündüğü şey iyi olup olmadığın. Ne kadar zaman oldu ama sen ona dair tek merak ettin acaba birini buldu mu? Şikayet ettin birçok şeyde haklı olabilirsin ama sen de suçlusun. Ay, Ankaralı her gün bana mesaj atıyor deyince önce bana asılıyor falan diyecek sandım. Kalbim iniyordu. Yemin ederim. Her gün ona mesaj atacağım. Bir kere bana mesaj atsaymış ya. Bir de şu durumda ben suçsuz değilim. Ağzımı burnumu dağıttı. Adama mı anlatamıyorum ki kimseye. Birine dayak yedim desem diyemem. Ölesiye utanırım. Onu bilse bana bu konuşmayı yapmazdı eminim. Bir de senin geri zekalın köpekten düz yolda kaçılır mı sanki ortada bıraktım. Köpekler onu yeğin dedim gibi bana trip atıyor geri zekalı. Bütün gece bu kez umudumla uyudum. Ertesi gün oldu Ankara'yı düşünmekten hiçbir bok yapamadım. Arasam mı aramasam mı diye telefonum hep elimde dolaştım. Sonra dayanamadım aradım. Ne yapıyorsun? Hiç bıraktığın gibi. Sen? Hiç bıraktığın gibi. Sessizlik. Hiç konuşmadan geçirdiğimiz dakikalar sanki saat oldu, yıl oldu, ömür oldu, nefesini duyuyordu. İyi o zaman, kapatayım kendine iyi bak. Sen de. Dur Pukka, kapattın mı? Yok, buradayım. Ben çok özledim seni. Sonrası havai fişekler, planlar, programlar, her şey ama her şey çok güzel. Gitme yolunda konuşulan konular, bütün gece sabaha kadar telefonda konuştuk. Ben burada işime devam edecektim, sınava girmiştik beraber. Belki İstanbul çıkardı, onun sonucunu bekleyecekti. İkinci bir üniversite, bir de yine iletişim fakültesi. Aman uzak dursun benden, nasıl olsa buradan çok daha büyük bir yerde çalışamam. O yüzden o okusun, ben yine çalışmaya devam ederim. Beraber aynı şehirde, aynı evde yine başlayacakmışız. Her hafta sonu burayı kazanana kadar yanıma gelecekmiş. Bu ilişki için her şeye değermiş. Bütün gece planlar yaptık. Kendi kendime hayaller kurdum, mutlu oldum. Ağzım kulaklarımda uyandım. İşe giderken yolda ona, "Günaydın, günün güzel geçsin," diye yazdım. O da karşına bana, "Sabah bir daha düşündüm de mesafeli ilişki bize göre değil. Bu kadar uzak olamayız," yazmış. Peki ben ne yaptım? Servisten indim, yurda gittim, eşyalarımı topladım ve Ankara'ya gittim. Çünkü gerizekalıyım. Adam beni istemediğini yazmış aslında, bense hadi kalk gel anlamışım. Böyle malım, böyle salağım, böyle gerizekalıyım. 16. ayrımın sonu, sayfa 296.